Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine çok ilginç ve çok sık gündeme getirilmeyen, hatta daha fazla aslında günden güne konuştuğumuz ama çok da belki üzerine paradigmada da eğilme fırsatı bulamadığımız bir konuyu konuşacağız. Bunu çok değerli bir konuğumla yapıyor olacağız. Bugün yapay zeka ve quantum computing, özellikle bunu uluslararası güvenlik bağlamında konuşacağız. Kimle konuşacağız? Türk Atlantik Gençlik Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, çok değerli hem meslektaşım hem de çok kıymetli dostum diyeceğim artık, Kerem Karaçay hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldin.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam öncelikle hem katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim ama bu konuyu gündeme getirdiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü dediğim gibi yani paradigmada da çok konuşabildiğimiz bir konu değildi bu. O yüzden öncelikle istersen gene biz tanımlarla girelim. Hani uluslararası ilişkilerde yapmayı sevdiğimiz belki de.
Tabii
Dolayısıyla
ki.
ilk sana hani konuştuğumuz gibi hani yapay zeka nedir? Kuantum bilişim dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ve bu sene geldiğimiz noktada bu durumu nasıl görüyorsun, bu iki alandaki gelişmeyi diyerek ben sana sözü atmış olayım.
Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi önce yapay zeka ile başlayacak olursak, yapay zekayı sürekli kullanıyoruz ama hani tam olarak ne olduğunu pek hakim olamayabiliriz. Temelde baktığımız zaman aslında yapay zeka dediğimiz şey insan zekasının makinelerde simüle edilmesi. Haliyle de bu normal bir bilgisayar işleminden veya bilgisayardan farklılıklar gösteriyor. İnsan zekasının karakteristik özellikleri vardır. Nedir? İşte öğrenme süreci, mantık yürütme, kendini düzeltme, yani bulduğu sonuçları veya ulaştığı kavramları ve sonuçları daha da mükemmelleştirme, problem çözme gibi özellikler vardır. Zekayı tanımlarken, tabii zekanın kendisi zaten tanımlanması tartışmalı bir konu ama zekayı tanımlarken bu tarz özelliklere bakarız. Ve bu tarz özellikleri aynı şekilde simüle edebilen bir makineden bahsediyoruz burada da. Yapay zeka dediğimiz şey bu aslında. Temeline baktığımız zaman. Tabii buradan yola çıktığımız zaman yapay zeka kendi içerisinde çeşitleriyle karşılaşmaya başladık günümüzde. İşte bir daha basit bir amaca hizmet eden dar yapay zekalar vardır. Geniş, daha genel yapay zekalar vardır. İşte ChatGPT, Midjourney gibi de kullandığımız ve bir şeyler üretmeye yönelik, tırnak içinde, üretmeye yönelik jeneratif yapay zekalar vardır vesaire. Bunlar çeşitleniyor. Ama asıl temeli dediğim gibi zekanın simüle edilmesi mekanik bir ortamda, makinede. Kuantum bilişime geleceğimiz zaman, kuantum bilişim, kuantum bilgisayarlar adını aldığı kavramla özdeşleşmiş bir şey diyebilirim. Ya şöyle, kuantum bilgisayara neden kuantum diyoruz? Önce birazcık bilgisayarlardan bahsetmek gerekiyor bunun için ama çok teknik detaya girmeyeceğim. Şimdi bildiğimiz normal bilgisayarlar çok temel bir mantıkla işler aslında. Hani birler ve sıfırlar bilirsiniz muhtemelen. O da aslında şudur, transistörlerden bir veya sıfır değerini almak için elektron akımının geçmesiyle ilgili bir şey. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Devrede bir düğme düşünün. Düğmeye bastığınız zaman ışık açılmış gibi elektron akışı alıyor. Bu zaman bitte bir değerini elde ediyoruz. Veya kapattığımız zaman, akış olmadığı zaman da sıfır değerini elde ediyoruz. Ondan sonra bu birler ve sıfırlar mantık kapılarında kullanılıyor. Mantık kapısı dediğimiz şey de ilkokul matematiğinde aslında bize gösterilen bir şey. Hani P'ler ve Q'lar vardır ya, ve ancak ve ancak veya asla tarzında sonuçlara ulaşır ve buradan bir sıfır şekli basit mantık işlemleri yapılıyor. Bunları da üst üste eklediğiniz zaman da daha kompleks işlemler yapabiliyorsunuz. Fakat bilgisayar işlemcileri her geçen gün daha da küçülebiliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2018'deki hatırladığım kadarıyla 14 nanometreye kadar küçültebildiler bilgisayar transistörlerini. Bu şu demek. 14 nanometre demek insan kan, kırmızı kan hücresinin 500 kat daha küçük. Kan hücresinden 500 kat daha küçük bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi boyutlar küçültülünce şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Az önce bir bariyerden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Şimdi boyutlar küçüldükçe elektronlar bu bariyeri bypass edebiliyorlar. Buna da kuantum mekaniğinde kuantum tünellemesi deniyor. Geçtiği zaman da ne oluyor? Hani bir veya sıfır gibi belirgin net sonuçlar elde edemiyoruz. Ne oluyor? Kuantum bit dediğimiz şey oluyor. Yani hem bir hem sıfır ortaya çıkıyor. Bu ne demek hocam? Bu şu demek, kısacası yani yeniden yüzeye dönmemiz gerekirse, bu bize daha geniş bir hesaplama yapabilme kapasitesi sağlıyor. Ya kısacası kuantum bilgisayar dediğimiz şey, kuantum fizik kurallarıyla işlediği için çok daha güçlü bir hesaplama kapasitesine sahip yeni bir jenerasyon bir bilgisayar diyebiliriz kısacası. Günümüzde geldiğimiz noktaya gelince, yapay zekaya dönecek olursak, yapay zeka hayatımızın her alanında zaten. Yani her yerde olduğunu söyleyebilirim. Hatta geçenlerde bir arkadaşımla konuştuk. Yapay zeka ile çalışan ütüler bile var artık. Hayatımızın her noktasında olan bir şey ve her geçen gün daha da yaygınlaşıyor ve günlük kullanıma ve doğrudan bizlerle interaksiyona giren bir teknoloji. Kuantum bilgisayarlar hakkında ise çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Neden değil? Tekrar 2018 yılına atıfta bulunacağım. O yıllarda IBM'in ilk kuantum bilgisayar prototipinin belli bir kapasitesi dışarıdan kullanıma, erişime açılmıştı. Ben ilk kez o zaman ona erişme ve kullanma şansım olmuştu. O zamandan bu zamana neler, nasıl yollar kat edildi çok bilinmiyor. Sebebi de şu, bu teknoloji, kuantum bilgisayar teknolojisi genelde gizli tutuluyor. Ya hükümetler tarafından fonlanıyor ya da işte IBM, Alphabet ya da Google, bizim eski bildiğimiz adıyla gibi, Nvidia gibi büyük şirketler tarafından yürütülen süreçler ve kuantum bilgisayarın sahip olduğu potansiyel, şimdiden keşfedilmiş kapasiteler nezdinde bakıldığında gizli tutulması gereken hassas yaklaşılan bir konu. O yüzden kuantum bilgisayar alemi şu an ne durumda, teknoloji nereye vardı, bunun için elimizde çok fazla kaynak yok. Onu söyleyebilirim. Sadece şunu söyleyebilirim ama yavaş yavaş herkes kendi kuantum bilgisayarlarını geliştirmeye başlıyor. Ve daha da yaygınlaştığını göreceğiz bundan dolayı da. Öyle söyleyebilirim.
Anladım. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok zor bir mesele yani kavraması ve içinde yani kullandığımız kavramlar gereği de çok çetrefilli bir mesele. Bunu aslında çok basit bir şekilde, güzel bir şekilde anlatmış oldun. Hani podcast'e girerken de aslında iyi bir kavram seti olmuş oldu. Yani çünkü kavramları sanıyorum doğru kullanmak da çok mühim oluyor. Günlük hayatta hep kafamız karışıyor, değil mi?
Tabii
Yani
ki.
makine öğrenmesi diyoruz, yapay zeka diyoruz, kuantum bilgisayarlar diyoruz
Tabii ki.
falan, değil mi? Hepsi
Bunların hepsi
birlikte.
farklılık gösteriyor.
Evet, kesinlikle. Yani bir karışıyor. Dolayısıyla dilersen hocam şeye girelim. Biraz bu ikisi arasındaki etkileşimi konuşuyorduk bu soruları
Tabii.
hazırlarken. Mesela bu yapay zeka ve kuantum bilgisayarlar nasıl etkileşiyor ve birbirlerini bunlar tamamlayıcı şeyler midir? Ve hani nasıl birbirini destekleyebiliyor? Biraz istersen daha detaylandırmak açısından ona girelim.
Tabii ki. Şimdi birbirlerini tamamlayabilecek şeyler midir? Evet. Böyle bir potansiyel var kesinlikle. Ama hani bunlar birbirinden bağımsız teknolojiler aynı zamanda. Hani yapay zeka için üretilmiş bir şey değil kuantum bilgisayar. Ya da tam tersi söz konusu değil. Nasıl bir etkileşim söz konusu olabilir? En basit ve yüzeysel tabirle kuantum bilgisayar denen şey aşırı güçlü bir bilgisayar. Ya da hani steroid almış bilgisayar diyebiliriz farklı bir tabirle. Yapay zekada böyle, yapay zekalar süper bilgisayarlar üstüne inşa edilmiş vaziyette. Mesela OpenAI'ın bir süper bilgisayarı var. Microsoft 2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu süper bilgisayar için yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir yatırım yapmış olması lazım. Yanlışım varsa kusura bakmayın. Şaşırmış olabilirim ama olay şu, yani süper bilgisayar üzerinden çalışan bir şey yapay zeka. Burada kuantum bilgisayarın farkı şuraya geliyor. Az önce hani çok güçlü bir bilgisayar olabildiğinden bahsetmiştik, değil mi? Şimdi şunu kavramamız lazım. Öncelikle bir kuantum bilgisayar bildiğimiz bilgisayarlardan ne kadar güçlü? Az önce anlattık işte qubit dedik, süperpozisyon dedik, kuantum tünellemesi dedik. Bunlar nasıl bir güç veriyor bize? Şöyle bir örnek vereyim. Kısaca bir hesap yapalım isterseniz. Şimdi kuantum bilgisayarların en öne çıktığı alanlardan biri çok büyük ve kompleks işlemleri kısa sürede yapabilmesi. Elde ettiği bu qubit avantajından dolayı. Bir örnek verelim. Devasa bir veri tabanı düşünün. Ve bu veri tabanında spesifik bir şey arıyorsunuz. Elinizde de bir bilgisayar var. Veya kompleks bir işlem yapıyorsunuz. Hangisini beğenirseniz. Bu öyle bir işlem ki elinizdeki bilgisayar, bu arada elinizdeki bilgisayar hani dandik bir bilgisayar olarak düşünmeyin. Gayet gelişmiş, donanımlı bir bilgisayar. Ama geleneksel bir bilgisayardan bahsediyorum. Bu bilgisayarla diyelim ki bu işlemi yapmanız 250 gün sürüyor. Düşünün, yani öyle bir işlem ki bu bilgisayar 250 gün boyunca, yaklaşık 1 yıl boyunca açık kalacak ve bu işlemle uğraşacak sadece. Mesela veri tabanında arama yapıyor. Devasa bir veri tabanı düşünün. Ben işte nedir? Mesela spesifik bir kalem markasını ara. O markayı bulmak için teker teker her birine bakıyor. Ve o kadar büyük bir veri tabanı ki yani 250 gün sonra her birine tek tek bakıp bu mu değil mi deneme yanılma yoluyla hareket ettiği için her birini tek tek kontrol ettikten sonra 250 gün sonra bana aradığım sonucu istediğim markayı ve yerini verecek. Böyle büyük bir işlem düşünün. 250 gün yaklaşık 6000 saat yapıyor. Kuantum bilgisayarın kapasitesi kabaca baktığımız zaman qubit mantığıyla ilerlediği için yani aynı zamanda hem bir hem sıfır verebilen bitleri olduğu için aynı işlemi yapması, normal bilgisayarın 6000 saatte yaptığı işlemi yapması sadece 10 saat sürer. Bakın bir tarafta bir yıldan bahsediyorum, diğer tarafta bir gün bile değil, yarım gün diyebileceğimiz bir zamandan bahsediyorum. İnanılmaz büyük bir hesaplama yapabilme gücünden bahsediyoruz burada. Yapay zeka ile alakası nasıl? Nerede kesişebilir? Yapay zekaları biliyorsunuz ki öğrenme, mantık yürütme ve kendini geliştirme işlemleri vardır. Haliyle dolayısıyla bol bol veri toplarlar, bol bol değerlendirme ve hesaplama yaparlar, analiz yaparlar, değil mi? Bütün bunları yapmak için tabii ki bilişim gücü lazım, bilgisayar kapasitesi lazım, işlem yapabilme kapasitesi lazım. O yüzden hani nasıl yapay zekaya aynı mesela bir insan aynı anda 10 tane kitabı birden okuyamaz, değil mi? Ama yapay zeka okuyabilir. O yüzden hani biraz daha gelişmiş diyoruz. Gelişmiş bir kapasite, hesaplama kapasitesinden bahsediyoruz. Kuantum bilgisayarı işin içine de dahil ettiğiniz zaman, kuantum bir yapay zekadan bahsettiğimiz zaman mevcut yapay zekalardan çok daha güçlü, çok daha erişimi geniş bir yapay zeka elde etmesi söz konusu olabilir. Buna ek olarak unutmayalım, kuantum bilgisayar dediğimiz şey farklı fizik kurallarıyla çalıştığı için bu avantajları elde ediyor. Haliyle bambaşka yapay zeka formlarının da keşfedilmesi söz konusu olabilir. Keşfedilmek diyorum çünkü kuantum bilgisayar mecburiyetten doğmuş bir teknoloji. Parçaları küçülttükçe az önce bahsettiğim elektron muhabbeti işlem yapamaz olmaya başlıyoruz. Haliyle o zaman bu durumu manipüle edip avantaja çevirmekle uğraşıyor bilim insanları ve böyle ortaya çıkan bir şey kuantum bilgisayar teknolojisi. Haliyle kuantum bilgisayarı biz ne için kullanabiliriz sorusu hala dolanıyor yani. Birçok seçenek var ama hala keşfedilen bir alan. Kuantum bilgisayara entegre edilmiş bir yapay zeka hiç şüphesiz ki çok güçlü bir yapay zeka olur. Neler yapabilir veya ne gibi yeni alanlar bizi açabilir? O hala keşfetmeye açık bir şey açıkçası.
Çok ilginç noktalar hocam temas ettiğin. Gerçekten yani birbirini tamamlayan iki şeyden bahsediyoruz aslında ve bunları gerçekten bu kadar özümseyip anlatman da çok güzel.
Teşekkür ederim.
Emeklerine sağlık. Bayağı artık expert knowledge şeklinde neredeyse aktarıyorsun. Çok
Estağfurullah.
güzel. Bunları da öğrenmek gerçekten hani en azından bilen birinden dinlemek de çok keyifli oluyor. En azından daha net bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Müthiş bir işleme kapasitesi dediğim gibi yani artık hafızamızın almayacağı bir noktaya doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. O yüzden hocam biraz daha bizim hani uluslararası ilişkilerde belki konuşmayı daha çok şey yaptığımız sevdiğimiz bu uluslararası güvenlik konusuna gelelim.
Tabii.
Bu bütün konuştuklarımız üzerinden mesela kuantum bilgisayarlar uluslararası güvenliği nasıl değiştirip dönüştürebilir? Bir de bir şifreleme sistemlerini konuşuyorduk soruları planlarken. Onun üzerinde bir etkileri var mı? Devletler bunları hani kontrol edebilir mi? Nasıl bir şey öngörüyorsun bu konuda?
Tabii ki. Şimdi kuantum bilgisayar teknoloji ürünü bir şey. Bir teknoloji değil mi? Ve insan doğası ve hayal gücü sağ olsun teknolojiyle alakalı her şeyi silahlaştırabilirsiniz. Silahlaştırabildiğiniz her şeyi de diplomaside bir unsur olarak kullanabilirsiniz. Haliyle kuantum bilgisayarlar bir silaha dönüşebilir mi? Evet. Diplomaside bir enstrüman olarak kullanılabilir mi? Evet. Yani nasıl yani enstrümandan kastınız nedir diye soracak olursanız öncelikle. Yani geçtiğimiz son 60-70 yılın atom bombalarına bakın. Nükleer silahlarına bakın. Ya da ondan önceki dönemi meşhur enstrümanı olan bu Dreadnought savaş gemilerine bakın. Bunlar hani literatürde gunboat diplomasi hani savaş gemisi diplomasisi diye bir kavramın doğması ya da nükleer silahların işte dehşet dengesi veya karşılıklı yok ediş gibi kavramları doğurmasına tanıklık ettik, gördük. Bunları işliyoruz, derslerde dinliyoruz. ve üstüne konuşuyoruz. Aynı şey kuantum bilgisayarı için de geçerli, yapay zeka için de geçerli bu arada. Yani şöyle söyleyeyim, hemen hemen her şeyi silahlaştırabilirsiniz. Silahlaştırabildiğiniz her şeyi de siz diplomasiye, uluslararası ilişkilere ve güvenlik politikalarına doğal olarak entegre edebilirsiniz. Ben bu kanıdayım. Bu benim şahsi görüşüm tabii. Kuantum bilgisayarların özelliği güçlü bir kapasitesinin olması. O yüzden şuraya bakabiliriz, hani ne olduğunu, ne olabileceğini anlamak istiyorsak. Bilgisayar teknolojisinin ne yaptığına bakın. Bilgisayarlar hani güvenlik konusunda gerek donanımsal olsun gerek diplomasideki yeri olsun. Hani bilgisayar teknolojisi yaşadığımız çağı ve yaşam tarzını tanımlayan unsurlardan biri olmuş vaziyette. Başka bir deyişle şu da var bir de. Bilgisayar sistemi olmayan bir savunma sistemi yok neredeyse. Yani en temel işte silahlara geçiyorum da, konvansiyonel işte tabanca tüfek gibi silahları geçiyorum da, savunma sistemlerinin hemen hemen hepsinde bir bilgisayar sistemi var artık. Bu kuantum bilgisayarı da bilgisayarın bir sonraki aşaması olarak görebilirsiniz. Şu anda tabii ayrışıyor. Kuantum bilgisayar biraz daha teknik ve amaca yönelik hizmet edebilecek bir bilgisayar. Yani siz evinizde ne bileyim kedi köpek videoları falan izleyecekseniz kuantum bilgisayar kullanmanıza gerek yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Ama bir savunma sistemi, bir erken uyarı sistemi, ne bileyim bir şifreleme sistemi geliştirecekseniz bunlarda kuantum bilgisayar size inanılmaz avantajlar sağlayabilir. Bunlar daha sofistike, daha gelişmiş bilgisayarlardır çünkü. Şimdi şifreleme sistemi de zaten kuantum bilgisayarlar hani ne işe yarayabilir sorusunu sorduğumuz zaman akıllara gelen ilk metot oldu. Çünkü şifreleme sistemi mesela hani kabaca bahsedeceğimiz zaman hani bir public key vardır, bir de private key vardır. Ve hani private key'e sahip olan unsurlar public key içinden bunu çekip daha sonra deşifre ederek mesaja ulaşabiliyor ya da içeriye ulaşabiliyor. Hani çok yüzeysel anlattım ve detaylara girmedim tabii de. Ve şu var, hani bu anahtarı kırmak, dekript etmek dışarıdan bir unsurun, yani private key'e sahip olmayan birinin public key'i kullanarak bu private key'i kırması mümkün mü? Mümkün. Ama genelde bunu bilgisayarla yaptığınız zaman, hani az önce deneme yanılma metodu demiştim ya, ya da işte brute force diyorlar yanlış bilmiyorsam bunu. Bu metotla yaptıkları zaman alıyor. Yani mesela bir banka şifrelemesini normal bilgisayarla kırmaz. Evet, deneme yanılmayla teknik olarak kırmanız mümkün. Ama hani yıllarınızı alabilir bu. Yani yıllarınızı alabilir dedim. Ama kuantum bilgisayarla benzer bir zorlama yaptığınız zaman bu, yani duruma bağlı olarak, hani anahtarın ne kadar sofistike olduğuna bağlı olarak saniyelerinizi bile alabilir. Bugün sihirli bir şekilde gelişmiş ve tamamlanmış bir kuantum bilgisayarı bir grup hacker'ın eline verirseniz herhalde bir gecede bütün banka hesaplarını boşaltabilirler. Bütün askeri yazışmaları, bütün askeri sistemlere giriş yapabilirler. Hepsini kırabilirler. Çünkü ya normal bilgisayar mantığıyla oluşturulmuş şifreleme metotları bunlar. Kuantum bilgisayarlı değil. Ama işte bu söylediğimde zaten işin diğer yüzü devreye giriyor. Bununla nasıl biz geleneksel şifreleme metotlarını çok kolay kırabilirsek, aynı şekilde kuantum bilgisayarları kullanarak aşırı sofistike ve kuantum bilgisayarlar için bile zorlayıcı olabilecek şifreleme sistemleri de geliştirebiliriz. Yani hani kılıç kalkan hesabı. Kuantum bilgisayarı hem saldırı amaçlı kullanabilirsiniz hem de bu saldırıya karşı önlem amaçlı da kullanabilirsiniz. Şifreleme metodu bunun en iyi örneklerinden biri. Yani mevcut geleneksel şifreleri çok kolay kırabilirsiniz ama aynı zamanda kırılamayacak şifreler geliştirebilirsiniz. Kuantum bilgisayarı bu yüzden kart bir halinde, yani mutlaka ihtiyacınız olacak bir noktadan sonra. Güvenlik konusuna geldiğimiz zaman da yine benzer mantıklı. Sistemlerin daha iyi, daha entegre, daha gelişmiş bir şekilde işleyebilmesi için yine kuantum bilgisayar bir avantaj sağlayacaktır. Daha entegre, daha senkronize hareket eden çoklu insansız sistemler için büyük kolaylık sağlayabilir mesela kuantum bilgisayarlar. Hesaplamalar, savaş simülasyonları. Ya şöyle söyleyeyim, bu biraz sizin hayal gücünüzle sınırlı bir şey. Bilgisayarın yapabildiği her şeyi kuantum bilgisayar çok daha güçlü bir şekilde yapabiliyor. Haliyle güvenlikte, savunma sistemlerinde bilgisayarla ne yapabiliyorsanız onu çok daha güçlü, daha geniş bir şekilde yapabilirsiniz. Kapasiteyi daha da ileri taşıyabilirsiniz. Kısaca böyle düşünebiliriz. Ama aynı zamanda bir de kuantum bilgisayarların hani bir tek başına bir yapı olarak da silah özelliği teşkil etmesi söz konusu. Az önce şifreleme örneğinde verdiğim gibi. Avantaj ve dezavantaj sunan bir şey. Yani sahip olan kişi avantajlı oluyor, sahip olmayan kişi dezavantajlı oluyor. Aynı nükleer silahlar veya dreadnought gemilerindeki gibi. O yüzden güvenlikte daha çok yer edineceğini ve askeriyelerin, gelişmiş askeriyelerin kuantum bilgisayarlara daha çok yatırım yapacağını belki şu an görmüyoruz ama eninde sonunda bunu fark edeceğiz. Şu an yaptıklarına hiç şüphe yok. Ve bu yatırımların daha da artacağı ve bu kuantum bilgisayar sınırları sistemlerine entegre edecekleri bana sorarsanız bir kesinlik içeriyor. Kesinlikle olacak bir şeydir gelecekte.
Çok ilginç hocam. Çünkü tam da buradan aslında hani uluslararası ilişkilerde güvenlik dediğimiz zaman onun en büyük belki de alt dallarından biri olan siber güvenlik konularına da aslında girmiş bulunduk sanıyorum. Çünkü
Kesinlikle.
yani şimdi özellikle tabii Amerika'dan gelen bir gelenek, onları biliyoruz. Bu ulusal güvenlik strateji belgeleri değil mi? Dolayısıyla bunları takip ediyoruz. Ülkelerin
Evet.
yayınladıkları hani siber güvenlik stratejilerini takip etmeye çalışıyoruz vesaire. Burada o zaman hani zaten aslında biraz girdik ama biraz daha detay vermek istersen hocam diye sormak isterim. Çünkü bu yapay zeka hani siber güvenlik anladığımız anlamda siber güvenlikte nasıl kullanılır ve hani uluslararası güvenlik stratejilerini ya da ulusal güvenlik stratejilerini belki nasıl etkiliyor? Devletler hani buna karşı az önce bahsettiğin şeylerden de yola çıkarak nasıl önlemler almalı diye belki biraz da normatif sorabilirim.
Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Şimdi yapay zekanın özellikle siber güvenlikte ne gibi bir rol olabilir? Biraz önce hani bir insanın aynı anda 10 kitap okuyamayacağından bahsetmiştik. Ama yapay zekaya bunu yaptırabiliyorsunuz, değil mi? Şimdi buradan yola çıktığımız zaman yapay zekanın ve haliyle de kuantum bilgisayarların benzer bir şekilde yani gelişmiş kapasitelerinden kaynaklı olarak şöyle bir avantajları var. Siber savunmada özellikle. Birincisi tehdidin algılanması, analiz edilmesi, otomasyona girmiş, otomatize mi artık tam Türkçe tabirini bilmiyorum da automated response diye geçiyor. Tehditlere karşı otomatik yanıt verilebilmesini sağlayan sistemlerin geliştirilmesi veya öngörü analizi yapabilmesi yani predictive analysis dediğimiz şey. Yani nereden saldırı gelebileceğini ya da işte tekrarlayan kalıp özellikleri tanımlama becerisi olabilir, davranışsal özellikleri tanımlama becerisi olabilir derken insanlara büyük avantaj sağlayan bir şeyden bahsediyoruz yapay zeka üzerinde konuştuğumuzda. Yapay zekayı da kuantum bilgisayarla güçlendirdiğiniz zaman zaten çok daha güçlü bir kapasite var elinizde. Genel olarak baktığınız zaman bir kere hız avantajı sağlıyor ki özellikle de teknoloji, günümüzün her alanında da özellikle teknoloji ve siber güvenlikte hız çok kritik bir unsur. Ve elinizdeki yapay zeka ve kuantum teknolojilerle siz hız konusunda ciddi avantaj sağlayabilirsiniz. Yani aynı anda 100 kişinin olduğu bir operasyon odasında bir siber saldırıya cevap verme kapasitenizle daha az alan kaplayan bir yapay zeka veya kuantum bilgisayar kullanarak çok daha etkili bir cevabı daha az kaynak ve daha az alan kullanarak verebilirsiniz. Çok daha gerçek zamanlı sürekli kontrollerin olduğu, gerçek zamanlı responsların, yanıtların geliştirildiği metotlar kullanabilirsiniz. İnsanların yetişemediği yerlere, insan faktörünün dezavantajı dönüşmeye başladığı yerlerde yapay zekayı ve kuantum bilgisayarları devreye sokarak dezavantajları eleyebilirsiniz, yok edebilirsiniz, ortadan kaldırabilirsiniz. Ve böylece daha da mükemmelleşmiş bir siber savunma, siber güvenlik sistemi kurabilmeniz söz konusu olabilir bana sorarsanız.
Çok ilginç noktalar hocam çünkü özellikle şimdi bir sonraki soruya geçerken aslında bu konuda yani bu kadar belki de çoklu tehditler yaşadığımız küresel çapta çoklu tehditlerle uğraştığımız devletlerin bunlara çözüm aramaya çalıştığı bir dönemden geçerken daha yeni pandemiyi mesela geride bırakmışken bütün
Evet.
aslında bunlar da devletlerin ve belki de devlet altı yapıların yani STK'lardan tutup belki de bireyler seviyesine kadar çekebilir miyiz diye de soracağım ama bütün bu hani yapay zeka ve kuantum bilgisayarları konuşurken bu antiteler arasında tabii daha devlet düzeyinde konuşuyoruz ama rekabetten çok işbirliğine sanki daha yakın durmaları gerekmez mi diye sorayım ben. Çünkü bunları tek bir devletin bu çoklu tehditler karşısında ya da bu siber saldırıları def etme konusunda Amerika, İran örneklerinden falan da gördük senin de bahsettiklerin. Yani bunlarla mücadele etmesinde daha çok işbirliğine hani bir fırsat tanımaz mı, yoksa daha çok ülkeler kendi başlarına bu meseleyi hallediyor, onu sorayım.
Evet, güzel bir soru sordunuz. Önce şunu sorayım. Hani benzer teknolojiler olduğunu, hani yankı uyandırdığını söylemiştim. Şunu sormamız lazım kendimize. Nükleer silahlar ülkeleri işbirliğine itti mi, itmedi mi? Bu arada itti. Yani sonuç olarak birbirimizi yok etmedik. Fakat nasıl bir dinamik üstünden itti? Hani bu el ele tutuşalım, hadi beraber çalışalım ve insanlığı bir üst seviyeye taşıyalım tarzında pembe bir rüya değil. Ben bu konuya biraz daha realist perspektiften yaklaşıyorum. Daha sinisist bir bakış açısına sahibim. Benimle aynı fikirde olmayanlar mutlaka olacaktır. Fakat kuantum bilgisayarlar ve yapay zekanın şöyle bir olayı var. Burada bir silahlanma yarışından söz ediyoruz ve evet, böyle bir silahlanma yarışı var. Yapay zekada bunu daha rahat görüyoruz. Kuantum bilgisayarla da az çok bildiğimiz üzere belli başlı ülkeler ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Nedir mesela? Tabii ki bunların en başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ondan sonra Çin ve çeşitli Avrupa ülkelerinin kuantum teknolojisine ve yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımlardan haberdarız. Nitekim büyük şirketlere baktığımız zaman işte az önce tekrar tekrar adını zikrettiğim işte Apple olur, Nvidia olur, ne bileyim IBM olur. Bu tarz şirketlerin de geliştirdikleri teknoloji genellikle zaten bağlı oldukları ülkelerin devletlerinin gözünden kaçıyor veya herhangi bir şekilde o devletlerin dahil olmadan tamamen bağımsız yürütüldüğü şeylere inanmak çok da akıl kârı olmaz bana sorarsınız. Bu noktada baktığımız zaman evet bir silahlanma yarışı görüyoruz. Ve haliyle aynı nükleer silahlardaki ya da ondan önceki savaş gemilerindeki gibi benzer bir şekilde hani bizde varsa avantajlıyız, yoksa dezavantajlıyız çünkü diğerinde vardır ve bize karşı kullanır mantığıyla baktığımız zaman herkesin bu teknolojileri elde etmeye çalıştığını, çünkü bu yarışta geri kalırlarsa tehdit altına gireceklerini düşündüklerini söyleyebiliriz ki bence bu da çok mantık dışı bir tahmin olmaz ya da yaklaşım olmaz. Ha, şu olabilir, dediğim gibi nükleer silahlardaki gibi bunlar güçlü teknolojiler. Yani basit yaban atılacak şeyler değil. Belki bir önceki örneklerine baktığımız zaman bunlara disruptive teknoloji deniyor. Hatta daha büyük olanlarını ben major disruptive, daha teknoloji diye tabir etmeyi tercih ediyorum ama şimdi nükleer silahlara baktığımız zaman bizi hani bir saniyede göz açıp kapayınca kadar yok etme kapasitesini az çok görebiliyoruz. Hani belgesellerden gördük, ne bileyim haberlerden öğrendik, bizden önceki nesiller, biz biliyoruz vesaire. Bunların neler yapabildiğini çok daha bilmiyoruz. Ama öyle bir şey ki hayatın her alanına entegre olabilen bir teknolojiden bahsediyoruz. Yapay zekadan, yani bizim cep telefonlarımıza kadar inen bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bu teknolojiyi inanılmaz bir şekilde güçlendirebilecek başka bir destekleyici teknolojiden, kuantum bilgisayarlardan bahsediyoruz. Haliyle bu teknolojileri kullanarak özellikle günümüz dünyasında artık tehditlerin hibrit bir form aldığı günümüz dünyasında yıkıcı etkilerinin olmayacağını söylemek saflık olur. Yıkıcılığının boyutu tabii tartışılır ama ben size şunun garantisini vereyim. Bu teknolojilerle yaratabileceğiniz yıkımın boyutu muazzam boyutlara ulaşabilir. Belki alışılagelmiş gelmiş kitle imha silahları gibi olmayacaktır ama güvenin bana, gerçekten sarsıcı etkiler yaratabilme potansiyeline sahip teknolojiler. Çünkü hibrit tehditlerden bahsettik. Şimdi en basit örneğini söyleyeyim. Hibrit tehdit denince ilk çıkan akla gelen kavramlardan biri, hani yaklaşık 10 yıl oldu sanırım üstüne tartışılalı ama dezenformasyondur ve dezenformasyonlar kullanarak da kitleleri manipüle etmek, değil mi? Şimdi yapay zeka ve kuantum bilgisayar kullanarak bunu çok daha etkili, çok daha hızlı ve çok daha geniş çapta, çok daha ikna edici bir şekilde yapabilirsiniz. Ya insanlar Twitter botlarına kanıyorken çok daha ikna edici ve kişiye özel bir şekilde içerik üreten, sahte içerik üreten teknolojilerden bahsediyoruz burada. Çok daha etkili manipülasyon yöntemlerinden bahsediyoruz. Haliyle çok daha gelişmiş, çok daha derin etkili bir şekilde tekrar tekrar bu sorunlar önümüze çıkabilecek. Hatta çıkacak. Sadece dezenformasyon olarak bakmayın yani. Hibrit tehditlerin her alanında kullanabilirsiniz bunu. Siber saldırılar olabilir. Ne bileyim. Güç sistemlerine, kritik altyapılara saldırılar olabilir. Kitlesel histeri yaratmak için herhangi bir şekilde, bu tamamen insan yaratıcılığıyla sınırlı bir şey yani. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir şey. Dediğim gibi bu bir şeye benziyor. İngiliz anahtarına benziyor. İngiliz anahtarıyla birini öldürebilirsiniz de, İngiliz anahtarını kullanarak bir makineyi onarabilirsiniz de. Niçin kullandığınıza bağlı. Bu bir araç. Haliyle de yani insanların nasıl kullanabileceği sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değil. Buradan yaratılan, buradan doğan daha doğrusu tehdit algısının ülkeleri birleştirmesi söz konusu olabilir mi? Dediğim gibi yani bir önceki örneklerdeki gibi olabilir muhtemelen. Yani hepimizi büyük bir kaosa sürükleme potansiyeli varsa bu teknolojilerin, haliyle benzer bir denge unsuru oluşturur mu ülkeler arasında? Hani bizde var, sizde de var. En iyisi biz umarım hiç kullanmak zorunda kalmayız mantığını tekrarlarlar mı? Bu güzel bir soru. Bu konu için kesin bir şey söyleyemem. Çünkü bu teknolojilerin tüm yapısını ve doğasını henüz anlayabilmiş değiliz. Bir de öyle bir şey var yani. Teknoloji artık bizden bağımsız gelişiyor. Teknoloji geliştiren insanlar bile tam olarak neler yapabileceğini bilmeden geliştirmeye başladı. Teknolojiyi tanıyamadığımız için nelere yol açabileceğini de kestirmek güç. Bunun için biraz daha beklemek ve tanımak gerekecek bu teknolojileri bana sorarsanız.
Buradan nereye gidebileceğimiz sorusu da dediğin gibi baki. Çünkü devletlerin yani giderek belki de günden güne savaş ve çatışma risklerinin de arttığı dünyada çoklu krizlerle değil de artık devletler arası çatışmalarında giderek tekrardan alevlendiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunu
Doğru.
dediğin noktalarla birlikte düşündüğümüz zaman bu işbirliği ve hani çatışma dinamikleri, realizm, liberalizm tartışması gibi oldu. Onun
Evet.
aslında aygıtlarını ve gidebileceği yeri anlamak çok mühim olacak. O yüzden ağzına sağlık. Çok enteresan noktalara değindiğini düşünüyorum. Çok da ilginç bir nokta. Daha
Teşekkür
bu
ederim.
konuda pek çok podcast yapacağız gibi gözüküyor.
Konuşulacak çok şey var bu konunun ya.
Tam onu
Buyur.
diyecektim. Yani belki de bir seriye konu olabilecek bir şey konu değil mi?
Tek seferde anlaşılacak bir şey değil. Tek seferde hani tamamdır bu iş bitti rafa kaldırabiliriz diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü en başında gelişmeye devam etmekte olan bir şeyden bahsediyoruz. Yine önümüzü daha biz de bilmiyoruz. Yarın öbür gün olacak bu teknolojilerde olacak gelişmeler farklı şeylere yön verebilir. O zaman yeniden dönüp oturup konuşmak gerekecek. Hani dediğim gibi işte bomba örneği. Bombayı uçaktan atıyordunuz, sonra kıtalar arası füzenin üstüne entegre ettiniz. Bir anda işin boyutu değişip daha da küresel bir hale geldi, değil mi? Benzer bir şekilde bu teknolojiler de geliştikçe güvende sandığımız alanlar artık güvende olmamaya başlayabilir. Daha iyi sonuçlar verebilir belki. Daha yeni tehditler ortaya çıkabilir. Daha farklı bir bakış açısını gerektiren yeni nesil sorunlarla karşılaşabiliriz ki bununla karşılaşacağımızı düşünüyorum ben. O yüzden aslında bu teknolojiler geliştikçe ve kapasitelerinin ne olduğunu biz anlamaya başladıkça aslında o zaman birçok şeyi yeniden tanımlamaya başlayacağız. Yeniden tanımlamak zorunda kalacağız ve o yeni tanımlarımızı yaptıktan sonra dönüp yeniden geliştirilmiş bir perspektifle ele aldığımız zaman durumu daha iyi anlamaya çalışacağız gibime geliyor.
Evet, kesinlikle hocam. Yani bütün bunların tabii bir diğer boyutu da aslında tabii belki hani son olarak belki de değinebileceğimiz bu uluslararası ilişkilerde de konuştuğumuz hep bu uluslararası hukuk ve etik hatta normlar değil mi? Dolayısıyla bu yapay
Evet.
zeka ve kuantum bilgisayarları konuştuğumuz zaman uluslararası etik, uluslararası hukuk düzeyinde ne tür zorluklar, sorunlar ortaya çıkıyor. Bu alanda hani belli devletlerin ya da bütün hani uluslararası ulusüstü ya da devlet altı entitelerin uyması gereken belli normlar, standartlar oluşmalı mı sence? Bu konudaki görüşleri nasıl hocam?
Şimdi aslında bu soruyu bana değil, benim çok değerli bir meslektaşım var. Beraber çalışıyoruz bu konuyu. Aynı zamanda çok değerli bir arkadaşım. Selin Hanım var. Selin Yılmaz. Aslında ona sormanız daha doğru olur. Kendisi aynı zamanda hukukçu çünkü. Ama ben de kendi bildiklerimle size bir perspektif sunmaya çalışayım. Şimdi akla gelen ilk soru şu, yapay zeka üzerine gidiyor. Önce kuantum bilgisayarları şöyle kapatayım. Hani kuantum bilgisayarlarıyla ilgili çok, en azından şimdilik hani ne olduğunu bile anlayamadığımız bir teknoloji olduğu için etik boyutu nereye varır, ne olur bilmiyoruz. Ne olarak kullanılacağı da. Çünkü bu doğrudan bir silah değil. Ama hani etik düzenlemelere tabi tutulur herhalde. Ben genelde ne olabilir sorusuna cevap ararken benzer ve geçmişte denk gelinen örneklere bakmayı seviyorum. O da şu, hani kuantum bilgisayarları ve yapay zekayı nükleer silahlara benzettik. Ama şu var, hani mesela kuantum bilgisayarı nükleer silahı değil de atom teknolojisini benzetebilirsiniz. Yani atom teknolojisiyle bomba da yapabiliyorsunuz, santral de yapabiliyorsunuz. Ama sonuç olarak atomla ilgili bir düzenleme var, değil mi? Kuantum bilgisayarlar için de böyle bir şeyin olması söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu kuantum bilgisayar nedir sorusuna daha cevap verebilen insan sayısı az. Verilen cevapları bu cevapları sunan insanların kendileri bile tatmin edici bulmuyor bu arada. Yapay zekada daha çok tartışma var. Çünkü hani yapay zekanın davranış biçimi ve hani doğası gereği, yapısı tam olarak insan aklını simüle etmek olduğu için yapay zeka bir kişilik midir, değil midir? Kullanım alanları, etik boyutu ne olabilir? Bir kere ilk akla gelen, ben şeyi hatırlıyorum. Bir konferansta, Marsec konferansında bunu yapmıştık. NATO'nun deniz güvenliği ile ilgili mükemmeliyet merkezi. İstanbul'da burada kuruldu bir yer. Orada da konuşulan şey şuydu. Yapay zeka üzerinden belki değil ama insansız sistemlerin etik boyutu. Şimdi tetiği kim çekiyor? Kim sorumlu tutuluyor? Ya da bunun otomatik olması etik bir şey mi? Bunların hepsinin tanımlanması gerekiyor. Buradaki ilk ortaya çıkan unsur yapay zekada kim sorumlu tutulacak? Ya bir yapay zeka bir suça karıştıktan sonra ya da bir suç işlenmesine vesile olduktan sonra diyelim ki buradaki sorumlu tam olarak kim olacak? Sorumluluk nereye gidecek? Yani bu tarz sorulara cevaplar aranıyor. Bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği bununla ilgili öncü olacak nitelikte bazı düzenlemelere imza attı. Ama tabii ki bu daha başlangıç. Kötü bir şey kesinlikle değil. Hiç olmamasından kesinlikle daha iyi bana sorarsanız. Ama hani bir örnek niteliği teşkil edecektir ve ilerleyen zamanlarda yeni düzenlemeleri de göreceğiz diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi hani yapay zekanın tanımıyla da ilgili bir şey iş. Ve yapay zekanın kullanım alanıyla da ilgili bir şey. Yani bu soruların netleştirilmesi gerekiyor ve maalesef bu teknoloji birçok şeyi belirginleştirmek yerine grileştiriyor. Daha tespit edilemez, anlaşılamaz, daha arada, daha karma ve dumanlı alanlara itiyor. O yüzden burada bu biraz hukukçuların yaklaşması gereken bir soru. Ve dediğim gibi burada tanım yapma sorunları bana sorarsanız ilk çıkan zorluk. Dediğim gibi yani nereye yerleştireceğiz yapay zekayı? Yani şöyle bir örnek var mesela hani John Lennon'ın öldürülmesi örneğini vereyim mesela. John Lennon'ı öldüren adamın çantasından Catcher in the Rye kitabı çıktı. Efendim işte kitap mı buna sebep oldu? Gerçekten o zaman kitabı yazan adam ve kitap mı sorumlu? Hayır diyebiliyoruz rahatlıkla belki. Ya da yine tartışabiliriz ama dediğim gibi hani ChatGPT doğrudan size mesela suç işlemeyi teşvik etmez. Ama dediğim gibi yapay zeka, adında zeka geçen bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden insan gibi manipüle edilen bir şey. Yapay zeka manipüle edilerek birileri suça teşvik edilirse mesela burada kimi suçlayacağız? Ya da izini sürebilecek miyiz? Sorumluları bulabilecek miyiz? Ya da yapılan eylemin suç kavramına girip girmediği, bunun gibi bir sürü soru geliyor aklıma ve ben hukukçu olmadığım halde yani doğru sorularımı soruyorum emin değilim. Ama hani aklıma gelen sorular, kim bilir ne sorular akıllara geliyordur daha alanda uzman insanlar bunun üstüne kafa patlattığı vakit. O yüzden bir düzenleme şart. Tabii şu var, hani karamsar olmaya gerek yok. Düzenlemeler doğası ve yapısı gereği tepkisel şeylerdir. Yani bir şey çıkar, ne olduğu anlaşılır, sonra hakkında düzenleme ardından gelir. Hani her zaman gelişen şey bir adım önde olur zaten. Buradaki önemli olan şey çok geç kalmamak. Yani şöyle bir örnek vereyim ben. Savunma sanayinden bir arkadaşımla konuştuğum zaman şöyle bir itirafta bulundu. Hani biz çoğu teknolojiyi geliştirirken hakkında yasal bir düzenleme yok. Ama nasıl olsa çıkarırlar deyip biz geliştiriyoruz zaten diyorlar. Öyle bir hız söz konusu. Çünkü o hani ortada bir rekabet var. O yüzden yasamanın, yürütmenin, bu düzenlemelerin Bir an önce teknolojinin hızına yetişmesi gerekiyor. Ne kadar yetişebilir, bu ayrı bir soru. Ya da geriden takip etmeye mahkum olur. Yine bu bir soru. Ama neyin ne olduğunu anlayabilmemiz, en azından nasıl hareket edeceğimizi bile bilmemiz adına bir düzenlemenin, belirli başlı standartların belirlenmesi şart. Ama öyle bir dünyaya girdik ki evrensel standart, evrensel norm diye bir şey yok. Yani uluslararası hukukun bile şimdi çok maalesef dikkate alamadığı bir dönemdeyiz. Herkes her şeyi sübjektif bir şekilde kendi çıkarımı ve yorumuna göre yeniden büküyor, eğiyor. Haliyle o zaman böyle bir ortamda uluslararası bir standart, uluslararası bir norm nasıl çıkarılır emin değilim. Ama şunu görüyoruz, hani belli başlı kutuplar ve o kutupların etrafında kümelenmeler oluyor. O yüzden birden fazla standart, birden fazla norm modellerini görmemiz mümkün olabilir gibime geliyor ilerleyen tarihlerde. Ama şart mıdır? Kesinlikle şarttır. Çünkü kullanma kılavuzu gibi bir şey olacak bizim için. Yani nasıl hareket etmeliyiz, nasıl tepki vermeliyiz, bunlar önemli. Bunların düzenlenmesi şart. Aksi takdirde çünkü önünü alamazsınız. Önünü alamadığınız zaman da düşünülemez, öngörülemez tahribata yol açma potansiyeli var bu teknolojilerin. Öyle söyleyebilirim.
Gayet tabii hocam. Çok teşekkürler. Yani gerçekten çok
Ben
güzel
teşekkür ederim.
bir hani açıklayıcı bir podcast olduğunu düşünüyorum. Gayet de
Umarım öyle
keyifli
olmuştur. Umarım
oldu.
çok kafa karıştırmamışımdır.
Bence tam tersine pek çok noktayı daha da sadeleştirip anlattığın için o yüzden de teşekkür ederim. Bence daha açıklayıcı olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Ağzına sağlık hocam. Senin
Sağ
son
olun,
belki
sizin
hani
de.
şuna da değinsek iyi olur dediğin bir nokta varsa hani onunla da sana sözü devredeyim, sonra da kapatalım istersen.
Ya bunun üstüne daha çok konuşulur da bence en azından bugünlük yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Hem dinleyicilerimizi de çok yormak istemem.
Tamamdır hocam. Çok çok güzel bir bölüm oldu. O yüzden ağzına sağlık. Tekrar hani vakit ayırıp
Olur.
geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana.
Asıl ben teşekkür ederim davetiniz için. Umarım bir iki soruyu cevaplayabilmişimdir. Akıldaki soru işaretlerine yardımcı olabilmişimdir. Işık tutulması konusunda. Eğer öyle olduysa ne mutlu bana.